Ayrım 10.
İslam tıbbında haşhaş ve afyona ilişkin ilk bilgileri 8. ve 9. yüzyıldan sonra rastlanmaktadır. 9. yüzyılın ünlü hekimlerinden Taberi, afyonun başta safra kesesi taşlarının yol açtığı şiddetli ağrılar olmak üzere her türlü baş, göz, diş ağrılarını kestiğini, bağırsak sürgünlerini önlediğini belirtmiş, öksürük tedavisi için tablet biçiminde kullanılmasını önermiş, ayrıca afyonun birçok macunun ve tiryakın önemli bir maddesi olduğunu belirtmiştir. Aynı yüzyılda afyonun zararlı ve zehirli özelliklerini inceleyen Cabir bin Hayyan bu ilacın dikkatli kullanılmasının gerekli olduğunu yazmıştır. İbn-i Sina El-Kanun kitabında afyon içeren ilaçların yapımına ve tedavi alanında kullanımına ilişkin bilgi vermiş, baş, göz, burun, boğaz, kulak ağrılarında, baş dönmesinde, bağırsak, böbrek, mide yangılarında, dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarında, bulantı ve kusmada, ruhsal sıkıntı ve uykusuzlukta ilaç olarak önermiştir. İbn-i Sina aynı kitapta uzun süre afyon kullananlarda ya da bir defada yüksek miktar afyon olanlarda görülen afyon zehirlenmesine de değinmiştir. İbn-i Sina'ya göre afyon kullanan kişinin bedeninde ve terinde afyon kokusu olurmuş, gözleri çukura kaçar, yüzü sararırmış, güç konuşur, dili tutulur, görmesi bozulur, yürümesi sarhoş gibi olup soğuk terler döker, ölümle sonlanan kasılmalar görülürmüş. Bu belirtileri gözleyen İbn-i Sina hem afyona bağımlı olanların görünüşünü hem de yoksunluk belirtilerini ve bu belirtilerin öldürücü niteliğini tanımlamış oluyordu. Ayrıca İbn-i Sina bu belirtileri gösterenlerin tedavisi üzerinde de durmuş, afyona bağımlı olanlara bal suyu, sirkeli ada soğanı ve şarap verilmesini, kalın giydirilmesini, sıcak tutulmasını önermiştir. Ünlü İslam cerrahı olan ve Endülüs'te yaşayan Ebul Kasım Zehravi, genel ve yerel anestezi için afyondan yararlanmış. İbni An-Nefis de afyonun güçlü bir uyuşturucu ve ağrı kesici olduğunu belirterek bu amaçla haşhaş başının bal ve şekerle karıştırılarak kullanılmasını önermiştir. Endülüs'te yetişen hekim, eczacı ve doğa bilimcisi olarak ün yapmış olan İbni Baydar 1197-1248 besinlerin ve ilaçların ayrıntılı uygulamasını toplayan kitap adlı eserinde haşhaş ve afyona ilişkin olarak şu bilgileri vermiştir. Haşhaş önemli bir ilaçtır. Şiş ve ağrılı yerlere konulduğunda yararlı olur. Öksürük ve bağırsak sürgünleri için pişirilip balla karıştırılarak yapılan tabletlerden kullanılması gereklidir. Ayrıca dövülüp toz haline getirilen haşhaş tohumunun şarapla içilmesi de sürgünü keser. Haşhaştan yapılan yağlı macunlar baş ağrısına iyi gelir. Haşhaş kabuğunun dövülüp Arap zamkıyla karıştırıldıktan sonra suyla karışılıp hamur edilerek elde edilen karışımdan yapılan nohut büyüklüğündeki haplar safra kesesi ağrılarını ve safradan olma kanlı sürgünleri keser. Afyon haşhaştan elde edilir. Mercimek kadar yutulursa ağrıları dindirir, öksürüğü keser, uykuyu düzenler. Afyonun yararlı olması için bu miktarda kullanılması gereklidir. Alınan miktar arttıkça afyon yarar yerine zarar verir. Bu nokta çok önemlidir. Kullanırken dikkatli olmak gerekir. Çok miktarda alınırsa ölüme kadar giden ağır durumlar ortaya çıkar. Baş ağrılarında gül yağı ile karıştırılıp ağrının olduğu bölgeye sürülmesi yararlı olur. Ölüleri bile diriltebilen filozof macunu. 15. yüzyılda yaşayan ünlü İslam hekimi İbn-i Şerif, Yadigar adlı kitabında içinde afyon bulunan tiryakı ekber adını verdiği macunla yılan sokmasından cüzdama kadar birçok hastalığın tedavi edildiğini belirtmiştir. İbn-i Şerif, afyon, anason, bal, gül yağı, safran, karabiber, tarçın, zencefil gibi maddeler içeren bersaksa adı verilen ilacın birçok derde deva olduğunu, ölüleri bile diriltebileceğini yazmıştır. Daha sonra İbn-i Şerif sözünü ettiği afyonlu macuna, macunu felasife, filozoflar macunu adını vermiştir. Yazar bu macun içinde afyondan başka biber, Hindistan cevizi, kuru üzüm, kırmızı üzüm, köknar, papatya çiçeği, papatya kökü, zencefil, zerde çöp gibi maddelerin bulunduğunu, iştahı açtığını, sindirimi kolaylaştırdığını, ağrıları kestiğini belirterek bunun madde tül hayat, yaşamı sürdüren olduğunu belirtmiş, bu macundan fitil de yapılabileceğine dikkati çekmiştir. Ayrıca değişik yaşlarda ve çeşitli hastalıklarda tedavi için kullanılması gerekli afyon miktarını belirtmiştir. 16. yüzyılda yaşayan Abdülmennan bin Ali bin Osman tarafından yazılan İlaç Kitabı adlı yapıtta ilk kez uzun süre afyon kullananlarda görülen afyon alışkanlığından söz edilmiş, bu durumun tedavisi için bal, Haşhaş kabuğu, karanfil, zencefil, tarçın gibi bitkilerden elde edilen tozları içeren bir tür macunun afyon alışkanlığı olan insana verilmesini ve afyonun yavaş yavaş kesilmesini önermiştir. Afyonun tıp alanında kullanılması 17. yüzyılda da sürmüştür. Salih An Nasrullah'ın yazdığı İnsan Bedenindeki Hastalıklarda Alınması Gerekli Önlemler adlı kitapta birçok hastalığın tedavisi için afyon önerilmiş, özellikle öksürüğü kestiği, ağrıları dindirdiği, sürgünü önlediği, uykuyu düzenlediği belirtilmiş. Ayrıca yaşamı süresince hiç afyon kullanmamış olan bir insanın durup dururken afyon alması sonucu kötü durumların ortaya çıkacağı yazılmıştır. Afyonsuz sağlık sanatı biter diyen hekimler. 19. yüzyılın son ve 20. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bu iki yüzyılın tıp bilgisini birbirine bağlayan Besim Ömer Paşa, Keyif Veren İçeceklerden Afyon adlı eserinde ayrıntılı olarak afyonun elde edilişini, etkilerini ve neden olduğu alışkanlıkları anlatmıştır. Besim Ömer Paşa belli zamanlarda özel bıçakla çizilen haşhaş kapsülünden akan özsuyun dolması sonucu afyon elde edildiğini, bunun yaprakları sarılıp toprak biçimine konularak tüccara satıldığını, bu ham afyonun işlenmesi ve diğer bitkilerle karıştırılmasıyla her türlü ilacın yapılabileceğini yazmış, dünyanın en iyi afyonunun Afyonkarahisar ve Balıkesir çevresinde yetiştiğini, buradan Avrupa ve Amerika'ya gönderildiğini belirtmiştir. Ayrıca uzun süre afyon kullanıp bu maddenin tiryakisi olanların yüzlerinin sarı ve hastalıklı bir görünüş aldığını, gözlerinin çukurlaştığını, durgun ve isteksiz olduklarını, zayıf ve güçsüz düştüklerini, yavaş hareket ettiklerini, başlarını dik tutamadıklarını, sarhoş gibi dengesiz ve sarsak biçimde yürüdüklerini belirtmiştir. 19. yüzyılın sonlarına doğru ilaç yasası adıyla yayınlanan ilaç kodeksinde afyonun haşhaş kapsülünün çizilmesi sonucu sızan özsuyundan elde edildiği, tıpta kullanılan afyonun Anadolu afyonu olduğu, afyonun değerinin içerdiği morfin miktarıyla arttığı belirtilerek en iyi afyonun Afyonkarahisar'dan çıktığı morfin oranının %13-14 olduğu yazılmıştır. Avrupa'da afyon içeren ilaçların tedavi alanında kullanımı ve yayılması İngilizlerin Hipokrates'i olarak tanınmış olan Thomas Sydenham 1624-1689 ile başlamıştır. Thomas Sydenham afyonla hazırlanan ve günümüze dek kullanılan laudanumu bulmuştur. 1660 yılında tedavi alanına giren bu ilacın içinde afyon özü, safran, karanfil, tarçın, alkol ve su vardı. Sydenham hemen hemen tüm hastalıkların tedavisinde afyona yer vererek onun övgüsünü yapmış, afyon olmadan hekimlik yapmaya olanak bulunmadığını ileri sürmüştür. Ulu Tanrı'nın acıları hafifletmek için insana verdiği ilaçlardan hiçbiri afyon kadar etkili değildir. Laudanum olmasaydı nasıl hekimlik yapabilirdim? Hastalara nasıl yardımcı olabilirdim? Afyonsuz sağlık sanatı biten anlamı kalmaz. İlginç bir nokta, haşhaş ve afyonun bu dönemde hekimlerce yaygın olarak kullanılmasına karşılık bu maddelerin kesilmesinde ortaya çıkan yoksulluk belirtilerini tanımlayan önemli gözlem ve kayıtlara rastlanmamıştır. Tıbbın vazgeçemediği ilaç morfin. Afyon somunundan elde edilen morfin, morfin hidroklorür ya da morfin sülfat tuzu olarak kullanılır. Morfin hidroklorür beyaz, ince, uzun kristaller şeklinde olup suda %25, alkol ve glisterinde kolay erir. Morfin sülfat beyaz kuş tüyü gibi yumuşak olup suda %15, alkol ve eterde daha düşük oranda erir. Morfin, afyonun içinde doğal olarak bulunan bir alkaloiddir. Afyonun yetiştiği bölgeye özelliklerine ve niteliklerine bağlı olarak içinde %8 ila 20 arasında morfin bulunabilir. Genel olarak %14-15 arasında morfin içeren afyonun iyi ve beğenilen nitelikte olduğu kabul edilmiştir. Afyondan morfin alkaloidinin hangi tarihte ayrıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte bu alanda ilk araştırmaların 17. yüzyılın sonlarında başladığı kabul edilmiştir. İrlandalı bir kimyacı olan Robert Boyle, 1688 yılında afyon sakızının üzerine içinde türlü kimyasal maddeler bulunan alkollü bir eriyik dökerek afyondan daha etkili bir madde elde ettiğini ileri sürmüştür. Ancak zamanında fazla ilgi görmeyen bu buluş kısa süre içinde unutulmuştur. 19. yüzyıl başlarında bir yandan birçok Avrupa ülkesinin büyük kentlerinde türlü biçimlerde afyon kullanımı, özellikle pipo ile içilmesi ve çiğnenip yutulması yayılırken, öte yandan alkali maddeler yardımıyla afyonda bulunan diğer alkaloidlerin ayrılmasına yönelik araştırmalar yoğunlaşmıştır. Almanya ve Fransa'da birbirlerinden ayrı olarak yoğunlaşan bu tür araştırmalar sonucu birbirine çok yakın tarihlerde bu iki ülkede morfinin ayrılması başarılmıştır. Bu buluştan bir yıl sonra 1804 yılında Fransa'da Napolyon döneminde Bilim Akademisi üyesi olan ordunun gelir gider işlerine bakan kimyacı Armand Seguin, Alkali maddelere gerek olmadan afyon eriğinden beyaz kristaller biçiminde morfin ayırmayı başarmıştır. Bu buluş Napolyon tarafından tepkiyle karşılanmış, Armansegun ordunun gelirlerini kötüye kullandığı gerekçesiyle Bastı cezaevine kapatılmış, Napolyon'un imparatorluğun sonuna kadar yaşamını burada geçirmek zorunda kalmıştır. 1805 yılında Almanya'nın Hannover kentinde çalışan eczacı Friedrich Wilhelm Adam Sturtner, 1783-1841 amonyaklı bir eriyik yardımıyla afyondan morfin ayırmış, hayvan deneyleri sonucu bu maddenin uyku verdiğini bulmuş, Yunan mitolojisinde uyku tanrısının adından esinlenerek bu maddeye morfin adını vermiştir. Sturtner, morfinle yaptığı araştırmalarını 1812 yılında afyonun analizi adı altında yayınlamıştır. Kıskançlık cinayeti. Morfin tıp alanında adını duyurmadan önce intihar ve cinayet aracı olarak tanınmıştı. Ağızdan alınan yüksek miktarda morfinin öldürücü etkisini bilen Fransız hekimi Samuel Casting, karısının dostu Auguste Bailly'i ortadan kaldırmak için Paris'in iki ayrı eczanesinden aldığı yaklaşık 2 gram morfin asetatı düşmanının sütüne katmış ve onu öldürmüştür. Yapılan otopside sindirim organlarında bol miktarda morfin bulunması sonucu cinayet ortaya çıkmış. 5 Aralık 1823 günü 27 yaşında genç bir hekim olan Casting giyotinle idam edilmiştir. Ağızdan alınan morfinin yeterince etkili olmadığını gözleyen araştırmacılar bu maddeyi deri altı, kas ya da damar içi yollarla kullanmayı denemişlerdir. 1836 yılında Fransa'da hekim Lafargue, 1845 yılında İngiltere'de hekim Rind, aşı bıçağıyla deri altını morfin vermeyi denemişler ancak başarılı sonuç alamamışlardır. 1853 yılında İngiltere'nin Edinburgh kentinde hekim olan Alexander Wood, 1850 yılında Charles Gabriel Prevost tarafından geliştirilmiş olan enjektörün ucuna kendisinin bulduğu Ferguson iğnesini takarak deri altı yoluyla morfin vermeyi başarmıştır. Alexander Wood, deri altı yoluyla morfin kullanımı ile ilgili araştırma ve çalışmalarını sürdürmüştür. 1853-1855 yılları arasında hastalar üzerinde yaptığı gözlemlere dayanarak bu yolla morfin kullanılmasının çevresel sinirlerin ağrılı hastalıklarında etkili olduğunu belirtmiş, ayrıca morfinin bütün ağrılı hastalıklarda yararlı olabileceğini vurgulamıştır. İlk morfin bağımlıları hekimler. 1868 yılında İngiltere'de Green genel anestezide deri altı yoluyla morfin kullanmayı denemiş, başarılı sonuç elde edememesine karşın denemelerini sürdürmüştür. 1871 yılında İtalya'da Spezza, cerrahi girişim yapılacak bölgelere önceden morfin eriği verilerek yerel uyuşma ve anestezi sağlanabileceğini ileri sürmüş ancak zamanla bu yöntemin de başarılı olmadığını görmüştür. Güçlü ağrı kesici ağacı dindirici, yatıştırıcı ve kaygı giderici etkisi olan morfinin ağrılı hastalıklarda deri altı yoluyla yaygın olarak kullanılması kısa zamanda morfin bağımlılığı sorununu yaratmıştır. Özellikle 19. yüzyılın son yarısında Amerika ve Avrupa'da hekimler arasında deri altı yoluyla morfin kullanan ve alışanların sayısının gittikçe arttığı görülmüştür. Tıp tarihine geçen ilk morfin bağımlıları 1855 yılında İngiliz hekimi Ashley Montagu ve Avusturyalı bir hekim olmuştur. Bunları Amerikalı ve Almanyalı hekimler izlemiştir. Asker hastalığı. Amerikan İç Savaşı sırasında 1861-1865 yaralanan askerlerin ağrılarını azaltmak, korku ve kaygılarını yatıştırmak için deri altı yoluyla sık ve yaygın olarak morfin kullanılmaya başlanmıştır. Savaş sırasında yaralanıp morfin yapılan hastaların cephe gerisine gittiklerinde baş ağrısı, titreme, bulantı, kusma, kasılma göstermeleri önceleri bir hastalık sanılarak bu tabloya asker hastalığı, Army Disease adı verilmiştir. Zamanla bu belirtilerin savaş sırasında yaralandıkları için morfin yapılıp bu maddeye bağımlı olan askerlerde morfin bulamadıklarından ortaya çıkan yoksunluk belirtileri olduğu anlaşılmıştır. Aynı yıllarda morfin benzer amaçlı Avusturya-Prusya Savaşı sırasında yaralanan askerlerde kullanılmış ve savaş sonu evlerine dönen yaralı askerlerin bir bölümünde asker hastalığı görüldüğü yazılmıştır. Ama Fransız Savaşı sırasında 1870-1871 morfin her iki tarafta da yaralanan askerlerin acı ve korkularını azaltmak için sık ve yaygın olarak kullanılmış, ilaç kesildikten sonra yoksunluk belirtileri görülmüştür. Yoksunluk belirtilerini gösteren ve kriz geçiren askerler cephe gerisine gönderildiğinden askerlerin birçoğu cephe gerisine gitmek, savaştan kaçıp kurtulmak için yoksunluk belirtilerini ve krizleri taklit etmiştir. Bu savaşların verdiği yaygın deney, bilgi ve uygulama sonucu deri altı yoluyla yapılan morfinin ağrı ve acıyı kesici, uykuyu düzenleyici, korku ve kaygıyı yatıştırıcı etkisi olduğu kesin olarak saptanmıştır. Bu nedenle savaş sırasında morfin özellikle kırık ve yaralanmaların verdiği şiddetli ağrı ve acılarda, durdurulmayan ishallerde, aşırı korku durumlarında şoku önleyici özel kullanım alanı bulmuş, Morfin bağımlılığı ve yoksunluk belirtilerine ilişkin görgü ve bilgi toplanmıştır. Beyaz ölüm eroin. Eroin morfinin yarı sentetik bir türevi olup kimyasal yapısı diasetil morfin hidrokloriddir. Beyaz renkli suda kolay eriyen bir tozdur. Morfinden daha güçlü analjezik etkisi vardır. Eroin ilk olarak Almanya'da Bayer fabrikalarında çalışan kimyacı Dresser tarafından 1899 yılında elde edilmiştir. Elde edilen bu yeni maddenin bağımlılık yapmadığına inanılmış, bu nedenle önceleri morfin bağımlılarının tedavisi için kullanılmıştır. Böyle bir görüşe morfin kullananlarda olumsuz beslenme ve yaşam koşulları nedeniyle sık görülen akciğer tüberkülozunda ortaya çıkan öksürüğün eroinle tedavisi sırasında varılmıştır. Öksürük tedavisi için eroin kullananlarda morfine duyulan isteğin azalması dikkati çekmiş ve eroinin morfine bağımlı olanların tedavisinde kullanılabileceği düşünülerek bu amaca yönelik uygulamalar yapılmıştır. Ancak bir süre sonra eroinin de morfine benzer biçimde bağımlılık yaptığı kesildiğinde yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Yasa dışı yollarla eroin yapanlar önce saf morfin hidroklorit asit bileşiği olan asetik anhidridi aldehitle karıştırıp elde edilen diasetil morfini sodyum karbonatla çöktürürler. Böylece elde edilen esmer renkli çökerek birkaç kez su ile yıkandıktan sonra asetonla eritilip süzülür. Süzülen madde daha sonra hidroklorik asitle karıştırılıp eroine dönüştürülür. Kayı tuzuna benzeyen bu madde havanda dövülerek beyaz toz haline getirilir. Yasa dışı yollarla elde edilen beyaz toz, eroin saf olarak satılmaz. Satıcıların katkı adını verdikleri kinin, nişasta, pirinç unu, süt şekeri, tebeşir ya da kireç tozu gibi maddelerle karıştırılıp küçük paketler halinde satılır. Genel olarak bu tip paketler 0.1 gram arasında değişir. Bağımlılık yapıp yapmadığı tartışmalı ilaç kodein. Afyon'dan elde edilen kodeinin kimyasal yapısı metilmorfindir. Renksiz beyaz kristaller ya da toz şeklinde bulunur. Suda %1 oranında, alkol ve kloroformda daha yüksek oranda erir. Kodein ilk olarak 1833 yılında Fransa'da Boblicout tarafından Afyon'dan ayrılmıştır. Kodein'i ilk klinik araştırmayı 1834'te yapan Barbier, 65-130 mg arasında değişen miktarlarda uyuşturucu ve uyku verici etkisi olduğunu göstermiş, buna keyif hali ve rahatlık veren etkilerini de eklemiştir. Kodein'in uyku veren etkisi daha sonra birçok klinik araştırıcı tarafından da doğrulanmıştır. 1834'te Fransa'da Martin Kodein'in uyku verici etkisinin çok düşük miktarlarla ortaya çıktığını göstermiştir. Ancak araştırıcıya göre bu miktar keyif hali için yeterli değildir. 1872'de Roboto hastaların öksürüğü kesmek amacıyla verdiği 50 mg'lık kodeinde ağrı kesici bir özellik bulunduğunu saptamıştır. 1879 yılında Sondby, kodeinin o güne dek bilinen bütün etkilerini toplamış ve günümüze kadar da bunlarda bir değişme olmamıştır. 1931 yılında Cenevre Konferansı sırasında kodein sorununu inceleyen komisyon bu görüşlere dayanarak kodeinin bağımlılık yapmadığını kabul etmiş, uyuşturucu maddelerin dağıtımını, denetimini, yapımını sınırlayan sözleşmeyi almamıştır. Birkaç yıl sonra Milletler Cemiyeti Afyon Komisyonu, Kanadalı hekim Shormun'un önerileriyle kodein sorununu yeniden incelemeye başlamıştır. Shormun, ülkesinde deri altı ve damar içi yoluyla kodein kullananları incelemiş, damar içi yoluyla günde 5-20 gram arasında kodein alan bağımlılar olduğunu bildirmiş ve 34 kodein bağımlısının tedavi sonuçlarını açıklamıştır. Luxting'da çalışan Himmelsbach, 1934'te kodeine bağlı yoksunluk belirtilerinin morfininkine benzediğini yayınlamıştır. Ancak bütün bunlara karşın kodeinin 1931 Cenevre Antlaşması'ndaki yeri değiştirilmemiştir. 1958 yılı Ekim ayında Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir komisyon görüşünü şöyle açıklamıştır. 1931 Antlaşması'nda ikinci grupta ele alınan ve değerlendirilen kodein, bugün genel olarak kabul edilebileceği gibi bağımlılık yapan bir ilaçtır. Kodeinin tehlikeleri yararlarından daha fazladır. Hekimlikte genel olarak düşük miktarlarda öksürük, yüksek miktarlarda ağrı kesici olarak kullanılan kodein ve kodein içeren ilaçlar bağımlılar tarafından da yaygın biçimde kullanılmaktadır. Tedavi ve uyuşturucu sınırları çok yakın ilaç. Petidin. Petidin, morfin benzeri ilk sentetik ilaçtır. Kimyasal yapısı meperidin hidroklorürüdür. İnce beyaz kristal ya da toz şeklinde olup suda kolay erir. Petidin, demerol, dolantin, dolantol, ödolal, meperidin ilk olarak 1939'da Almanya'da yapılmıştır. Başlangıçta Eislab tarafından Hoechst fabrikalarında spazm çözücü ilaçlar için yapılan araştırmalar sırasında bulunmuş, düz kasları gevşetici, daha sonra ağrı kesici etkisi saptanarak dolantin adıyla piyasaya çıkarılmıştır. 1939-40 yıllarında bu etkisinden yararlanmak amacıyla kullanılmıştır. Etkisi morfinden 10 kat daha azdır. Dolantin, 1948'de Christensen ve Gross tarafından Amerika'da, 1950'de de Wilson ve çalışma arkadaşları tarafından İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta bütün öteki narkotiklerde olduğu gibi keyif hali, direnç artması ve fizik bağımlılık yapmadığı ileri sürülmüştür. Bu nedenle kimi Alman hekimi bu maddeyi morfin bağımlılığının tedavisi amacıyla kullanmayı öğütlemiştir. İlk olarak 1940'te Brook bu ilacın kesilmesi sonucu ortaya çıkan yoksunluk belirtilerini saptamıştır. 1941'de İsveç'te Amark 4 yeni vaka daha bildirmiş. Aynı yıl Rojans ve Belbey adlarında iki Arjantinli hekim yoksunluk belirtisi gösteren bir vaka yayınlamışlardır. Bunu bir yıl sonra yine Arjantinli Noverini ve Fermer'in yayınladıkları bir vaka izlemiştir. Günde 2 ampulden başlayıp 17 ampule kadar artıran bu kişi 5 aylık bağımlılık dönemi içinde toplam olarak 1000 ampul Dolantin kullanmıştır. 1942'de Himesbach 4 kez iğne yaptırarak toplam olarak günde 36 mg morfin alan bir vakada ortalama olarak 85 mg pezidinin günde 9 kez verilmesiyle yoksunluk belirtileri olmadığını, böylece bu miktarın morfinin yerini tuttuğunu ve pezidinin morfin bağımlılarında kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Aynı araştırıcı pezidini tedavi amacıyla alan vakalarda fizik bağımlılık geliştiğini izlemiştir. Söz konusu ilacın ampul ve fitillerinin 100 mg olduğu düşünülürse güvenlik sınırının çok küçük olduğu görülür. Başka bir deyişle en küçük ağrı kesici miktar, keyif hali ve bağımlılık yapan miktarı çok yakındır. Bu bakımdan ilacın toksik etkisi ve bağımlılık yapması morfine çok benzemektedir. Kötüye kullanılan anestezi maddesi fensiklidin. Fensiklidin PCP ilk kez 1950'li yıllarda genel anestezi amacıyla kullanım alanına girmiştir. Damar ya da kas içi yolla kullanıldığında çevreden kopma, soyutlanma, uzaklaşma ve kişilik bölünmesi, parçalanması durumuyla birlikte giden belirtilere yol açar. Bilinç bozulur, karışır, kaybolur. Ağrılı uyaranlara cevap alınmaz. Ancak hasta uyanık izlenimini verir. Bu nedenle bu tip anesteziye bölünmüş disosiyatif anestezi adı verilmiştir. Fensiklidin ufak cerrahi girişimler sırasında kısa süreli anestezi amacıyla kullanıldığı gibi özellikle çocuklarda yatıştırıcı ilaçlarla birlikte genel anestezide de kullanılabilir. Büyüklerde genel anesteziye hazırlık için aranan maddeler arasındadır. Fensiklidin kötüye kullanılan anestezik maddelerin başında yer alır. Bu nedenle 1960'lı yılların sonlarına doğru kötü kullanıma yol açan, bağımlılık yapan yasa dışı bir madde olarak kabul edilmiştir. Ancak fensiklidin ve benzer etkili maddeler çok basit, kolay ve ucuz teknikte elde edildiklerinden kısa süre içinde yasa dışı laboratuvarlardan birçok benzerleri üretilmiş olup özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın bir tüketim alanı oluşmuştur. Fensiklidin ve benzeri maddeler solunum havası içinde alınarak ya da damar içine yapılarak kullanılır. Fensiklidine benzer etkili maddelerin başında genel anestezide kullanılan fensiklidin tiofen ve ketamin hidroklorür, sikloheksilamin yer almaktadır. Ketamin Amerika Birleşik Devletleri'nde hala genel anestezide kullanılmakta olup yaygın olarak kötü kullanımı da gözlenmektedir.